20 Ekim 1771. Dün buraya geldik. Elçi hastalığı yüzünden birkaç gün dışarı çıkmayacak. Bu adam huysuz olmasa her şey yolunda gidecekti. Bakıyorum, kaderim beni çetin sınavlardan geçirecek. Ama yılmamak gerek. Kaygısız olunca her şeye katlanır insan. Kaygısız mı? Bu sözün kalemimden dökülmesi seni güldürüyor. Ah, birazcık kaygısızlık beni dünyanın en mutlu insanı yapardı. Ne? Başkaları birazcık güç ve hayata karşı duruşlarıyla karşımda rahatça böbürlenirken ben gücümden ve yeteneklerimden şüphe mi ediyorum yoksa? Bana her şeyi veren Ulu Tanrım bunların yarısını alıkoyup da bana kendime güven ile yetinme gücünü niçin vermedin? Her şey düzelecek. Sabır, sabır. Tekrarlıyorum, haklısın. Evet, haklısın dostum. Bütün günlerimi halkın arasında geçirmeye, onların neyi nasıl yaptığını görmeye başlayalı beri kendimle daha iyi anlaşıyorum. Şüphesiz her şeyi kendimizle ve kendimizi de her şeyle karşılaştıracak yaratılışta olduğumuz için mutluluk veya sıkıntı da bizimle ilgili olan konularla ilgilenir. Bunların içinde en tehlikelisi de yalnızlıktır. Tabiatı dolayısıyla böbürlenmeye elverişli olan ve şiir sanatının akla sığmaz anlatımlarıyla beslenen hayal gücümüz her şeyi bir sıraya dizmiş. Biz bu sıranın en alt basamağındayız. Bizim dışımızda her şey bize daha iyi, herkes bizden daha üstün görünüyor. Hem bu bize pek doğal geliyor. Epeydir bizde bazı eksiklikler olduğunu seziyoruz. Bizdeki eksikliklerin başka birinde bulunduğunu sanıyoruz. Ve bizde ne varsa hepsini o kişiye veriyor, üstelik de ideal bir huzuru ona bağışlıyoruz. Kendimizin yarattığı bu mutlu kişinin artık hiçbir eksiği yoktur. Buna karşılık bütün güçsüzlüğümüze ve ağırlığımıza rağmen işimize biteviye devam edince sallana sallana ve güçlükle yaptıklarımızın başkalarının hızla ve olanca gücüyle yaptıklarından daha ileri olduğunu görürüz. Ama insan başkalarıyla bir olur, hatta onlardan ileri giderse kendi varlığının gerçekliğini duyumsar. 26 Kasım 1771. Buraya geldiğime iyi ettiğimi anlıyorum bir bakıma. En iyi tarafı tabii işimin hiç eksik olmayışı. Bunun dışında tanıdığım değişik insanlar, gördüğüm yeni yeni yüzler beni epeyce oyalıyor. Burada Kont C ile tanıştım. Ona karşı duyduğum saygı günden güne artıyor. Sağlam bir kafası var. Kavrayışı geniş olduğu için de duyarlılıktan uzaklaşmıyor. Dostluğu ve sevgisi pek derin. Bir iş için kendisine gittiğim zaman bana yakınlık gösterdi. Konuşmaya başlar başlamaz birbirimizi anladığımızı, benimle herkesten başka türlü konuşabileceğini fark etti. Bana karşı olan samimi davranışını ne yapsam gerektiği gibi anlatamam. Büyük ve saygıdeğer bir insanın size açıldığını görmek kadar gerçek ve tatlı bir sevinç olamaz. 24 Aralık 1771. Canımı çok sıkıyor elçi. Böyle olacağını önceden de biliyordum. Benzeri olmayan delinin delisi bir adam. İncir çekirdeğini doldurmayacak işlerde gereksiz bir titizlik gösterir. Ne kendinden memnundur, ne de başkasını hoşnut eder. Ben işimi hemen yapıp bitirmek isterim. Baştan nasıl yaptımsa öyle kalır, değiştirmem. Oysa o her seferinde bana yazıyı geri verir ve der ki, güzel olmuş ama bir daha gözden geçirin. Bir yazıyı her okuyuşta daima daha güzel bir kelime, daha uygun bir ifade akla gelir. O zaman çıldıracak gibi olurum. Bir bağlama edatının eksikliği onu çileden çıkarır. Bazen elimde olmayarak cümlelerin kelime sırasında yaptığım değişikliklerin aman vermez düşmanıdır. Öteden beri alıştığı eski üslupta yazılmamış cümlelerden hiçbir şey anlamaz. Böyle bir adamla çalışmak işkenceymiş. Konsey'nin gösterdiği yakınlık tek avuntum oluyor bu arada. Geçen gün bana elçimin gevşekliğinden ve ağır davranışlarından pek sıkıldığını açıkça söyledi. İnsanlar hem kendilerine hem de başkalarına durmadan güçlük çıkarırlar ama, dedi, asla yılmamalı. Yolunun üstüne bir dağ çıkan yolcu gibi olmalı. Şüphesiz bu dağ olmasaydı yol daha rahat, daha kısa olurdu. Ama madem ki dağ var, onu aşmak gerek. Bizim yaşlı kontun beni daha çok tuttuğunu anlıyor elçi ve bu onu öfkelendiriyor. Her fırsatta kontu bana çekiştiriyor. Ben kontun tarafını tutunca iş daha da kötüleşiyor. Dün iyice çileden çıktım. Çünkü bana da taş atıyordu. Kontun işten anlar bir adam olduğunu, çok çalıştığını ve kaleminin güçlü olduğunu ama şiire düşkün olan herkes gibi esaslı bir bilgiden yoksun bulunduğunu söyledi. Ayrıca yüzünde öyle bir ifade vardı ki sanki şöyle demek istiyordu. Kimi iğnelediğimi anlıyor musun? Ama ben hiç aldırmadım. Sadece böylesi bir zihniyete ve davranışa sahip olan bu adamı küçümsedim. Karşısında dimdik durdum. Şiddetle ona karşı koydum. Kontun gerek karakteri, gerekse bilgisi dolayısıyla saygı gösterilmesi gereken bir insan olduğunu söyledim. Ben dedim, bir taraftan bilgisini her konuda geliştirmeyi, bir tarafta da günlük hayatta çeşitli faaliyetler göstermeyi başarabilmiş, onun gibi bir kimseyi tanımıyorum. Ama bunlar onun anlayacağı türden sözler değildi. Saçma sözlerini daha fazla dinlememek için karşısında eğilerek yanından ayrıldım. Bana işten söz eden, durmadan çalışmayı ileri sürüp gevezelik eden herkesin bunda suçu var. Çalışmak. Patates eken, buğdayını atmak için şehre giden kimse benden çok iş yapıyorsa, mahkum bulunduğum şu kürek cezasını daha 10 yıl çekmeye razıyım. Böyle insanların yanında bulunmak ne üzücü, ne can sıkıcı. Hepsi gelecek hırsıyla dolu. Bütün çabaları hiç olmazsa başkasını bir adımcık geçmek amacını güdüyor. En bayağı, en acınacak ihtiraslar bütün çıplaklığı ile onlarda var. Örneğin bir kadın var. Herkes onun asaletinden ve mal varlığından söz eder. Öyle ki bir yabancı onun birazcık asaletle arazisinin şöhretiyle böbürlenen bir kaçık olduğunu sanır. İnsanı daha çok öfkelendiren de bu kadının çevremizde bulunan ileri gelenlerden bir memurun kızı olması. Şu insanoğlunu bir türlü anlayamıyorum. Nasıl oluyor da kendini bu kadar bayağılaştırıyor? Başkalarını kendine göre değerlendirmenin ne kadar budalaca bir olduğunu anladım. Kızcağızın da bana sonradan anlattığı gibi bu yaşlı teyzenin soyu sopu ile böbürlenmekten başka bir serveti, yeteneği ve dayanağı yok. Her şeyde asaletini kendine siper ediyor. Bütün işi gücü evinin üst katından aşağıya doğru kendi gibi yüksek soydan olmayanlara tepeden bakmak. Galiba gençliğinde epeyce güzelmiş. Anlamsız bir ömür sürmüş. Hopbalıklarıyla bazı zavallı delikanlıların gönlünü yakmış. Yaşı epeyce ilerledikten sonra da yaşlı bir subayın himayesi altına girmiş. Ufak bir gelirin hatırı için bu evliliğe katlanan subay ömrünün en çetin yıllarını onunla geçirdikten sonra ölmüş. Şimdi bu son günlerinde yalnız kalan yaşlı kadının yeğeni böyle sevimli olmasa yüzüne bakan bulunmayacak. 8 Ocak 1772. Teşrifat kurullarından başka bir şey düşünmeyen, yıllarca aklı fikri ziyafet masasında bir sandalye ile geçirebileceği konusuna saplanan ne kadar çok insan var. Oyalanacak başka bir iş bulmadıkları için mi böyle yapıyorlar? Hayır. Aslında ufak hoşnutsuzluklar önemli konuların ele alınmasına engel olduğu için işleri üst üste yığılıyor. Geçen hafta bir kızak gezintisinde can sıkıcı olaylarla karşılaştık. Eğlencemiz berbat oldu. Akılsızlar nerede bulunduğunun asla önemi olmadığını, en önde oturanın da başrolü pek nadiren oynadığını anlamazlar. Bazı kralları bakanlar, bakanları da sekreterleri yönetir. Böyle olunca başroldeki kimdir? Bence başkalarını alt eden, başkalarının gücünü ve zayıf taraflarını kendi planlarını gerçekleştirmek için kullanacak kadar güçlü veya kurnaz olan kimselerdir. 20 Ocak. Sevgili Lotte, havanın soğumasından sonra sığındığım bu küçük köy hanının odasından sana yazmalıyım. O kasvetli Dide, bana pek yabancı gelen kimselerin arasında yaşadığım süre içinde sana yazmak bir türlü içimden gelmedi. Şimdi kar ve tipinin penceremi dövdüğü bu kulübede, bu ıssızlık ve yalnızlık içinde aklıma gelen ilk siz oldunuz. İçeri girer girmez hayaliniz gözümün önüne geldi. O yüce ve tatlı hatıranız içimde canlandı. Sevgili Lotte, Ulu Tanrım, nerede o zaman tattığı mutluluk? Bir görmeliydiniz beni meleğim. Öylesine dalgındım ki anlatamam. Duygularım tükenmişti sanki. Kalbimin o eski coşkunluğu kaybolmuştu. Bomboştum adeta. Bir kukla seyircisine benziyordum. Önümden küçük küçük adamlar ve atlar geçiyordu. Kendi kendime acaba bir göz aldanması mı diye soruyordum. Ben de bu oyunculardan biriyim. Daha doğrusu beni de kurulmuş bir kukla gibi oynatıyorlar. Bazen yanımdakinin taştan elini tutar ve sonra ürpererek geri çekilirim. Sabahleyin güneşin doğuşunu seyretmeyi akşamdan aklıma koyarım. Sabah olur, bir türlü yataktan kalkmam. Geceleyin ay ışığını seyretmeye gündüzden niyetlenirim. Geceleyin odamdan çıkamam. Niçin kalktığımı, niçin yattığımı bilmiyorum. İçimi kaynatan maya kayboldu. Gecenin geç vakitlerinde beni uyanık tutan, sabahleyin uykumdan uyandıran o güzel uyarıcı güç yok artık. Burada tek bir kadın bulabildim. Bayan B. Herhangi birini sizinle karşılaştırmak mümkünse eğer, size benziyor diyebilirim sevgili Lotte. Oo diyeceksiniz. Ne güzel de komplimanlar yapıyor. Hani yalan da değil. Birkaç zamandan beri başka türlü olamadığım için pek nazik oldum. Durmadan nükteler yapıyorum. Onları hoşnut edecek sözleri buluyorum. Kadınlar kimsenin kendilerini benim kadar güzel övemeyeceğini söylüyorlar ve bu kadar yalan söylenemeyeceği sözünüzü de siz ekleyebilirsiniz. Çünkü bu iş yalansız olmaz. Bayan B'den söz etmek istiyorum. Mavi gözlerinden okunuyor pek duygulu bir kız. Soyunun sopunun asaleti gönlünün isteklerine engel olduğu için sıkılıyor. O kuru kalabalığın içinden çıkmak için can atıyor. Bazen onunla kırlarda saatlerce dolaşır, tertemiz bir mutluluğun düşüne dalarız. Ah, ama siz de hep bizimle berabersiniz. O size karşı derin bir saygı besliyor. Sizden söz edilmesini daima istiyor. Sizi seviyor. Şimdi sevimli ve küçük odanızda dizinizin dibinde otursaydım ne olurdu sanki? Sevgili küçükler etrafımızda oynayıp zıplasalardı. Çok gürültü ettikleri zaman onlara korkunç bir masal anlatıp sessizce yanıma oturtsaydım. Güneş, karların pırıltılar saçtığı tepelerin ardından bütün güzelliğiyle batıyor. Fırtına dindi. Ben yine de kafesime kapanmak zorundayım. Hoşça kalın. Albert yanınızda mı? Nasıldır? Tanrı bu sorumdan dolayı beni affetsin. 8 Şubat. 8 gündür hava çok soğuk ama halimden memnunum. Çünkü buraya geldiğimden beri hiçbir gün hava güzel olup da bana günümü zehir eden veya canımı sıkan biri karşıma çıkmadı. Yağmur yağar, kar serpiştirir, soğuk olur veya buzlar erirse evde kalmak dışarıda bulunmaktan kötü değil. Bunun aksi de olsa yine iyi düşünürüm. Sabahleyin güneş doğar. Havada güzel olacağı benzerse yine bu insanlar güzel bir gün yaşayacak ve bu yüzden birbirlerini yiyecekler diye bağırmamak için kendimi zor tutarım. Onların uğruna birbirini yemediği hiçbir şey yoktur. Sağlık, ünsalma, sevinç, iyilik. Tüm bunlar hep birbirlerini yemek için aracıdırlar. Onları tamamen İyi niyetle dinlesek bile çoğu zaman budalalık, anlayışsızlık ve sıkıntıdan böyle olduklarını görürüz. Bazen önlerinde diz çöküp bu kadar çılgınca öfkelenmemeleri için yalvarmak isterim. 17 Şubat. Elçi ile daha fazla geçinemeyeceğiz galiba. Gerçekten çekilmez bir adam. Çalışma ve işleri yürütme şekli öyle gülünç ki onun söylediğinin tersini yapmaktan, herhangi bir işi kendi kafama ve bildiğime göre yapmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Bu da onun hiç hoşuna gitmiyor. Bu yüzden geçenlerde beni saraya şikayet etmiş. Bakan da yumuşak bir üslupla beni azarladı. Yumuşak da olsa nihayetinde bir azardı bu. İşimi terk etmek üzereyken özel bir mektubunu aldım. Mektuptaki yüce, temiz ve doğru düşünce tarzı karşısında saygıyla eğildim. Bakan mektubunda aşırı coşkunluğuma dikkati çekmekle beraber işlerin çabuk yürümesi için gösterdiğim titizliği ve çalışkanlığı, başkaları üzerindeki nüfuzumu, becerikliliğimi bir gençlik ateşi olarak övüyor ve bu ateşi tamamen söndürmeye değil, onu yumuşatmaya, daha verimli olabilecek bir yöne çevirmeye çalışıyor. Bu bana 8 gün daha dayanacak gücü verdi ve kendi kendimle uyuşmamı sağladı. Gönül rahatlığı çok güzel bir şey. Yalnız güzel ve değerli olduğu kadar kırılgan bir mücevher olmasaydı keşke sevgili dostum. 20 Şubat. Sizden razı olsun Tanrı. Yakınlarımın benden esirgediği güzellikleri size versin. Albert, beni aldattığın için teşekkür ederim sana. Düğününüzün ne zaman olacağına dair haberi bekliyorum. O gün Lotte'nin resmini duvardan indirip kitaplarımın arasına gömmeye niyetliydim. İşte şimdi birleştiniz ve resim yine duvarda. Hep orada kalacak bu resim. Hem niye kalmasın? Ben de hep sizin yanınızda değil miyim? Sana hiç zararı dokunmadan Lotte'nin kalbindeyim. Benim de orada bir yerim var. Bu yerimi hiç bırakmaya niyetim yok ve bırakmamalıyım da. O beni unutursa çıldırırım. Bunu düşünmek cehennem azabı Albert. Hoşça kal Albert. Hoşça kal göklerin meleği. Hoşça kal Lotte. 15 Mart. Burada kalamayacağım artık uğradığım hakaretten sonra. Hırsımdan dişlerimi gıcırdatıyorum. Kör şeytan. Artık dövünmenin, sızlanmanın bir yararı yok. Bütün kusur yalnız sizde. Hiç hoşlanmadığım bu işe girmek için siz beni zorladınız. Başımın etini yediniz. Başıma neler geldi görün. Sevinin şimdi. Yine titizleniyorsun. İşi büyütüyorsun demeden bir dinle. Şimdi objektif bir tarihçi gözüyle sana her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Konsi sever beni ve iyi davranır. Bunu biliyorsun zaten. Belki 100 kere sana bunu yazdım. Dün akşam ona yemeğe gitmiştim. Yüksek tabakanın hanımları, beyleri orada toplanmıştı. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bizim gibi küçük memurların onların arasında yeri olmayacağı da aklıma gelmemişti. Neyse olan oldu bir kere. Kont'la yemeği yedim. Yemekten sonra büyük salona geçtik. Aşağı yukarı dolaşırken konuşmaya daldık. Bir ara Albay B de bize katıldı, söze karıştı. Böylece epey zaman geçti. Bu sırada toplantı zamanı gelmiş. Tanrı bilir ya ben hiçbir şeyin farkında değildim. Derken asaletli bayan von S kocası ile birlikte içeri girdi. Yanlarında çökük göğüslü, korseden beli ipincecik görünen, telgraf direği gibi bir kız vardı. Derebeyi tarzı kendini beğenmişliğiyle yüzüme bile bakmadan yanımdan geçtiler. Bu insanların yüzünü bile görmek istemediğim için selam verip uzaklaşmak istiyordum. Ama vedalaşmak üzere kontu bekliyordum. Tam bu sırada bayan bir içeri girdi. Onu görünce birazcık ferahladım. Gitmekten vazgeçtim. Oturduğu koltuğun arkasına dikildim. Kendisiyle biraz konuştuktan sonra her zamanki gibi özgür davranmadığını, hatta benimle sıkılarak konuştuğunu fark ettim. Şaşırıp kaldım. Bu da ötekiler gibi diye düşündüm. Canım sıkıldı. Gitmek istedim. Fakat yine vazgeçtim. Onun bu çirkin tavrından kurtulmasını istiyor, gönlüme ferahlık verecek bir söz söylemesini bekliyordum. Yahut da sen ne dersen de gidemiyordum. Bu arada salon gittikçe doluyordu. Şu Fransız birinci zamanına ait kıyafetleriyle Baron F, öteki daima rütbesiyle anılan Müsteşar R ile sağır karısı eski gotik devrin kıyafetleriyle son modayı birbirine karıştırdığı için gülünç olmaktan kurtulamayan berbat kılıklı J'yi de unutmayalım. Tanıdıklarımdan her kimle konuşsam hep kısa ve kestirme cevaplar alıyordum. Sadece Bayan B'yi düşünüyor, ona bakıyordum. Bu yüzden salonun öbür ucunda kadınların kulaktan kulağa fısıldaştıklarını, erkeklerin homurdunuşlarını, Bayan Fon S'in kontu bir kenara çekerek onunla konuştuğunu fark edemedim. Bütün bunları bana sonradan Bayan Bey anlattı. Sonunda kont yanıma gelip beni bir pencerenin yanına çekerek "Bizim şu garip adetlerimizi bilirsin," dedi. "Anladığıma göre sizin burada olmanızdan hoşlanmayanlar var. Gerçi hatırınız için her şeyi..." Hemen sözünü kesip "Ekselans," dedim. "Öncelikle affınızı dilerim. Bunu daha önceden düşünmeliydim. Herhalde bu kusurumu bağışlayacaksınız. Kaç kere gitmeye niyetlendim ama kör şeytan beni alıkoydu." Son sözümü söylerken gülümsedim ve önünde saygıyla eğildim. Kont anlamlı bir şekilde elimi sıktı. Kibar topluluğun arasından yavaşça çıkıp gittim. Bir arabaya bindim. Hem tepeden güneşin batışını seyretmek hem de Homer'den Ulysses'in yüce ruhlu domuz çobanı tarafından nasıl misafir edildiğini anlatan güzel şarkıyı okumak üzere M'ye yollandım. Şimdiye kadar anlattıklarımdan herhangi bir sorun gözükmüyor. Her şey iyi, hoş. Akşam yemeği için otele döndüğüm zaman içeride ancak birkaç kişi vardı. Masanın örtüsünü kenara itmişler, bir köşede zar atıyorlardı. O sırada Adel'in içeri girdi. Bana bakarak şapkasını astı. Sonra bana yaklaştı ve yavaşça "Hakarete mi uğradın?" dedi. "Ben mi?" dedim. "Kont seni akşamki toplantıdan yollamış." Ben de "Toplantı batsın" cevabını verdim. "Dışarı temiz havaya çıkmam daha iyi oldu." "Güzel," dedi. "Sen buna önem vermiyorsan önemi yok. Ancak her yerde bunun dedikodusunun yapılması canımı sıktı. Ama bir taraftan da mesele içimi kemirmeye başladı. Yemeğe gelenlerden kimin gözü bana takılsa işte bunun da olaydan haberi var diye düşünüyordum. Bu da beni gittikçe daha fazla öfkelendiriyordu. Ama şimdi anlıyorum ki beni kıskananlar gittikleri yerlerde bire bin katarak dedikodu yapıyor. Benim gibi bilgili geçinip burnu havada olanların eskiden beri yerleşmiş adetlerini söküp atmaya kalkıştığını söylüyorlarmış. Daha neler? İnsanların bunları duymamak için kalbine bir bıçak saplayacağı geliyor neredeyse. Aldırış etmemeli. Herkes bildiğini söylesin diyecek. Kendi çıkarları için hakkında aşağılık bir şekilde gevezelik edenlere ses çıkarmayacak adamı görmek isterdim. Söylediklerinin hiçbir gerekçesi olmasa insan bunlara kulak asmayabilir. 16 Mart. Beni çileden çıkarıyor artık her şey. Bugün caddede Bayan B'ye rastladım. Onunla konuşmadan edemem. Onu bir kenara çekerek o geceki davranışına içerlediğimi söyledim. Titrek bir sesle, "Werther," dedi. "Siz beni bilirsiniz. O tavrımı buna yormamalıydınız. Salona girdiğim andan itibaren sizin için ne kadar üzüldüm bir bilseniz. Olup bitenleri daha önceden tahmin etmiştim. Size bunu kaç kez söylemek istedim. Bayan S. ve T'nin kocaları ile birlikte sizinle bir arada bulunmaktansa toplantıyı terk edeceklerini, kontun da asla onlarla bozuşmak istemeyeceğini biliyordum. Şimdi de bunun dedikodusu aldı yürüdü. Endişemi gizlemeye çalışarak, "Demek öyle ha," dedim. Geçen gün Adele'nin söyledikleri kaynar su gibi damarlarımda dolaşıyordu. Sevimli kızcağız gözleri yaşararak, "Bilseniz ne kadar üzüldüm," dedi. Ben de kendimde değildim. Ayaklarına kapanacağım geldi. "Ne olur anlatın," diye haykırdım. Gözyaşları yanaklarından aşağıya doğru süzülüyordu. Benden gizlemeksizin onları sildi. "Teyzemi tanırsınız," diye başladı. "O da oradaymış, bize bakıyormuş. Ah, bakmaz olsaydı. Sizinle görüştüğüm için dünden beri işitmediğim laf kalmadı. Bilseniz hakkında ne kadar küçük düşürücü sözler dinledim. Sizi istediğim gibi savunamadığım için de ne kadar üzüldüm." Ağzından çıkan her söz kalbime bıçak gibi saplanıyordu. Bunları benden saklasaydı ne kadar büyük bir iyilik yapmış olacağını bilmiyordu. Arkamdan ne söylenmişse hepsini birer birer anlattı. Burnum pek büyümüşmüş. Kimseyi adam yerine koymuyormuşum. Buna benzer eskiden beri söyleyip durdukları laflar işte. Bütün bunları ondan işitmek, söylerken sesinin titrediğini duymak beni perişan etti Wilhelm. Çılgına dönmüştüm. Birisi karşıma çıksa, kılıcımı vücuduna saplasam diyordum. Gözüm kan görse ferahlayacağım sanıyordum. Belki 100 kez bıçağa el atıp sıkışan kalbime soluk aldırmak istedim. Çatlayacak derecede koşturulunca daha kolay soluk alabilmek için dişleriyle damarlarından birini koparan cins atlar olduğunu anlatırlar. Ben de çok zaman böyle oluyorum. Damarımın birini koparıp sonsuz bir hürriyete kavuşayım istiyorum. 24 Mart. Saraydan görevimden affımı istedim. İsteğimin kabul olunacağını umuyorum. Daha önceden size danışmadığım için affınızı dilerim. Buradan ayrılmam gerekti. Beni bundan alıkoymak için neler söyleyeceğinizi biliyorum. Lütfen şimdi annemi buna razı etmeye çalışın. Ben kendimi memnun edemiyorum. Onu da hoşnut edemezsem kusurumu bağışlayın. Şüphesiz o buna üzülecek. Oğlunun yüksek ve ileride elçi olmak yolunda attığı adımdan geri döndüğüne, yine gerisin geriye gittiğine üzülecek. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Acaba bu işte nasıl kalabilir diye çareler bulmaya da çalışabilirsiniz. Ama yararı yok. Ben gidiyorum. Nereye gittiğimi öğrenmek isterseniz, burada Prens adında biri var. Benden çok hoşlanıyor. Gideceğimi duyunca ilkbaharı birlikte geçirmek üzere beni çiftliğine davet etti. Bana söz verdi. Orada tamamen özgür olacakmışım. Birbirimizi belli bir noktaya kadar anladığımız için şansımı deneyerek onunla gitmek istiyorum.